Değerli arkadaşlar, yavaş yavaş başlayabiliriz. Bugün arka arkaya iki küçük yayın yapacağım. Bir tanesi iktisatçılık üzerine, bir tanesi iktisat kullanarak memleket üzerine. Benim adım Refet Gürkaynak. Bunu seyrettiğinize göre bunu bildiğinizi varsayıyorum ama mecbur değilsiniz. Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümünde öğretim üyesiyim. Bilkent İktisat mezunuyum da. İktisatçılık işi bir dünyayı anlama işi. Dünyanın insan yaratısı olan tarafını, insan davranışıyla ortaya çıkan şeyleri anlamak, anladığımız için de değiştirebilmek işi. Bu yönüyle düşündüğümüz zaman da gerçekten bir üniversite eğitimi. Sizler şu anda beni üniversitede bölüm seçmek derdinde olduğunuz için muhtemelen izliyorsunuz. Dolayısıyla işin bu tarafını biraz düşünmek gerekiyor. Yani üniversite eğitimi nedir? Üniversite eğitimi dediğimiz şey, temel amacı insanın ufkunu açmak. Üniversiteye girip çıktığınız zaman eğer siz değişmediyseniz, iş bulmaktan vesaireden bağımsız olarak orada doğru bir iş olmamış. Ha, anlamazdım anlar oldum demek gerekiyor. Ben bunu böyle düşünmezdim demek gerekiyor. Ben düşünmezdim demek gerekiyor. İktisatçılık bunları doğru düzgün yapıyor. Peki böyle olmayan tarafı ne? Bir de meslek eğitimi işi var. Şimdi Türkiye'de bunların ikisi birbirine karışıyor. Bizim sistemimiz insanları üniversiteye değil bölüme kabul eden bir sistem olduğu için doğrudan aklımıza gelen şey peki bu bölüm, bu meslek, bu iş buradan çıkılınca bulunacak iş oluyor. Halbuki birinci iş üniversite eğitimi almış olmak. Bunu bir şekilde yapmadığınız bir yerde genelde çok mutlu olmuyorsunuz. Ne istiyoruz? Bir şekilde genişleyin istiyoruz. Zenginleşin. İnsan olarak size bir şey olsun. O olan şey zaten kıymetli bir şey. İş bulmaya yarayan o oluyor nihayetinde. Ama ben ne iş bulacağım diye başlıyorsanız aslında meslek okuluna gitmek daha iyi. Eğer derdiniz meslek edinmekse o zaman çıraklık yapmak kötü bir şey değil. Ki genel olarak iyi bir şey aslında. Yani doğru düzgün öğrenmenin bir sürü kısmı usta çırak ilişkisi içinde oluyor zaten. Ama meslek eğitimiyle üniversite eğitimi arasında bir fark var. Onu anlamak hakikaten önemli bir iş. Bizde birbirine karışan şeyler olmasına rağmen aslında siz kendinizi üniversite seçmeye çalışıyorsunuz. Bunun sonucunda bir takım beceriler edineceksiniz. Bir mesleğiniz de olacak. Ama birinci iş size bir şekilde bir paket halinde bunu yaparsan bu olur, bunu yaparsan bu olur. Karşına bu sorun çıktığı zaman şu adımları takip ederek çözeceksin. Bunu gördüğün zaman bunları yapacaksın. Meslek eğitiminin büyük bir kısmı böyle bir şey. Bu üniversite eğitiminin ruhuna aykırı. Çünkü niye böyle oluyor ya cevap vermiyor bu. Şimdi bu iktisatçılık tarafında çok önemli ortaya çıkan bir şey. Çünkü bunu doğru söyleyeyim. Hani bizim alanımızın boklanmasının iki yolu var. Bir tanesi teorik denmek, değil mi? Bir tanesi de iktisat tabii bir bilim denmek. Bilim denerek boklanmak memleketimize has bir şey. Değil mi? Çünkü bunu söyleyen şöyle bir şey söylüyor. Yani o bilim yani öyle soyut bir şey. Yani böyle esoterik bir şeyler oluyor orada. Yani bir işinize yaramaz aslında demeye çalışıyor. Tamam. Şimdi eğer siz böyle düşünüyorsanız hakikaten iktisat okumayın. Üniversitede okumayın. Ha. Ama eğer şunu düşünüyorsanız ya tamam biz bir şekilde üniversite sınavına girmiş, buradan çıkmış, artık iktisat seçebilir yerdeyiz. Onun için beni seyrediyorsunuz şu anda. Bunu yaparken de liseden farklı bir şey olsun istiyorsun. İyi bir üniversite eğitiminin bunu hissediyorsunuz aslında. Dile getirebiliyor ya da getiremiyor olabilirsiniz. Ama iyi bir üniversite eğitiminin liseden fonksiyonel olarak farklı, epey değişik bir iş olduğunu, olması gerektiğini hissediyorsunuz. Ne fark edecek? Ne bileyim lisedeyken matematik dersi aldınız. Üniversitede de alacaksınız. Ne fark edecek? Genel olarak fark edecek olan şey şu. Lisede gördüğünüz matematik dersi, benim gördüğüm gibiydi ise eğer, 3 aşağı 5 yukarı şöyle bir soru türü var. Bu soruyu gördüğünüz zaman bu adımları takip ederek cevabı buluyorsunuz. Şunu şunu yaptığınız zaman bulduğunuz şey sorunun cevabıdır. Niye öyle? Bu soruya niye aldırıyoruz? Belli değil. Bu adımları takip ettiğimiz zaman bulduğumuz şey neden cevap? O da belli değil. Şimdi üniversitede bunun böyle olmaması lazım. Soru ne? Bu niye soru? Neden bizim vaktimize değer bir iş? Bu sorunun cevabını biz nasıl aramalıyız? Bulduğumuz cevabın cevap olduğuna nasıl ikna olmalıyız? Bu önemli bir iş. Böyle düşünmeye başladığınız zaman, buna problem çözmek de deniyor, bir takım beceriler elde ediyorsunuz. İktisatçılığın verdiği bir takım özel beceriler var. Bunların en başına geleni analitik düşünmek. Analitik düşünmek demek temiz düşünmek demek. Derli toplu bir çerçeve içinden düşünmek demek. Öğrencilerimizin, iktisat mezunlarının değer görmesinin en önemli nedenlerinden bir tanesi bu. Yani ne oluyor çünkü? Dünya karma karışık bir yer. Siz de farkındasınız bunun. Ve bu size has bir şey değil. Benim için de karma karışık bir yer. Şimdi bir şekilde bir şeyleri anlamaya çalışıyoruz. Ne anlamak istiyoruz mesela? Ya Türkiye'de insanların gelirleri niye bu kadar düşük? Bunu anlamak istiyoruz. Herhalde istiyoruz. Nasıl yapacağız bu işi? Valla bunu yapmanın iyi yollarından bir tanesi gelir nasıl ortaya çıkıyor diye düşünmek. Buradan başlamıyorsak doğru düşünmüyoruz. Değil mi? Bunu biraz düşündüğümüz zaman şunu görüyoruz. Ya gelir gökten yağan bir şey değil. Biz üretiyoruz bunu. Geliri biz yaratıyoruz zaten. Hatta arada kullandığım kelime buradaki anahtar kelime. Üretim. Gelir dediğimiz şey üretimdir. Peki. O zaman şunu soracağız. Türkiye'de üretim niye düşük? Ha, şimdi zaten hemen önemli bir yere geldik. Ne anladık? Türkiye'de gelirin düşük olması aslında üretim düşük olması. Bunlar birbirinin nedeni değil. Aynı şey bunlar. Üretim düşük. Türkiye'de üretim niye düşük? O zaman şimdi üretim nasıl yapılıyor diye düşüneceğiz. Şimdi herhangi bir şey için bunu düşünmeye başlayabiliriz. Ekmek üretiyoruz. Dolayısıyla bize un, su, maya lazım. İşte ateş lazım, fırın lazım. Değil mi? Hayır, araba üretiyoruz. Dolayısıyla çelik lazım, işte motor lazım, lastik lazım. Her şey için ayrı bir şey lazım. Bunlar karmaş olan işler. Ama bunu bu şekilde düşünmek zorunda değil mi? Üretim dediğim bir iş var. Genel olarak bu benim çalışma alan bu. Makro iktisat. Büyük şeylerin iktisadı. Makro iktisat dediğimiz şey işte enflasyon, işsizlik, büyüme, gelir gibi şeyler. Buna baktığım zaman diyorum ki bir dakika aga. Nihayetinde bir takım insanlar, bir takım araç gereçle, bir takım becerilerini buna getirip bir işler yapıyorlar. Ortaya üretim böyle çıkıyor. Gelir böyle yaratılıyor. Bu doğru. Dolayısıyla şunu anlıyorum. Biz eğer gelir elde edeceksek insan lazım. Araç gereç lazım. Beceri lazım. Şimdi bunu sormaya başlayabilirim. Şimdi doğru düzgün düşünmeye başlayabiliyorum. Analitik çerçeve böyle bir şey. Tamam. Türkiye'de işte Merkez Bankası cart yapsın, curt yapsın diye konuşulurken artık şunu sorabiliriz. Ya bir dakika, memleketin önemli bir meselesi Türkiye'de 11,5 milyon ev kadını olması. Çalışmayan, iş dahi aramayan milyonlarca insan var ortalıkta. Bu insanlar bir şekilde üretime katılmadan bu memleket çok farklı bir hale gelemez. Merkez Bankası'nın bu konuda ne yapmasını bekliyoruz? Bunu anladığımız zaman artık bu sorunun merkez bankacılığı sorusu olmadığını da anlıyoruz. Ki ben merkez bankacısıyım. Tamam. Şimdi anlayış tarafını gördüğünüzü umuyorum. Başka tarafları da var bunun. Tamam. Mesela makro tarafında işte enflasyon, fiyatlar niye böyle? Türkiye'de biliyorsunuz enflasyon %16'ya dayandı. Tamam. Venezuela'nın hemen arkasından böyle hani dünyada artık kalmamış olan enflasyon derdini tekrar yarattık. Niye yarattık? Niye Türkiye'de oluyor bu? Anlamıyorsanız buna işte iç düşmanlar, dış düşmanlar, bilmem ne, işte lobidir, carttır, curttur diye cevap verebilirsiniz. Anlıyorsanız görüyorsunuz. Ha bak, bizim şu şu şu şu şu yaptığımız tercihlerin sonucu enflasyondur. Yaparken de biliyorduk bunu. Bunun dolayısıyla bir kamu politikası tarafı var. Ama bir taraftan da hani şuna da çekinmeden söyleyeyim. Bunu anlıyor olmak büyük bir zevk. Ya şimdi şunu görüyorsun be, ya Türkiye'de mütemadiyen bir şeyler oluyor. Bir acayip bir şeyler oluyor. Şu anda bir iktisadi, işte isterseniz kriz değil, isterseniz durgunluk değil ama bir iktisadi sorunun içindeyiz. Tamam. Ne oluyor? Niye böyle oluyor? Niye Türkiye'de oluyor? Niye şimdi oluyor? Tamam. Anlamıyorsanız komplo teorisinden bahsetmeye başlıyorsunuz. İşte carttır curttur, o geldi, bir iki gitti falan filan. Gariban ülkemiz. Orada edilgensiniz ama. Komplo teorisi açıklıyorsanız eğer bize böyle oluyor. Bize böyle oluyorsa yapacak pek bir şeyimiz de yok zaten. Halbuki biz böyle yapıyoruz anlıyorsak o zaman artık ha böyle yapmayıp da başka bir şey yaparsak da başka bir sonuç elde edeceğiz. Bunu da anlayabiliriz. Bu önemli. Peki yarın öbür gün bir iş aradığınız zaman niye işinize yarıyor sizin bu? Çünkü mesela işte uluslararası bilmem ne yatırım bankası gelecek Türkiye'den hazine bonosu alacak diyelim ki. O hazine bonosunun farz et ki 5 yıllık bir şeye bakıyoruz. O 5 yıl boyunca fiyatın nasıl değişeceği, Türkiye makro ekonomisinin nasıl oynayacağına bağlı. Eğer Türkiye'de ne olduğunu anlıyorsanız, Türkiye makro ekonomisinin neyin belirlediğini anlıyorsanız, o zaman faizlerin nasıl dalgalanacağını da düşünebilir hale geliyorsunuz. O zaman bu fiyattan alınır, bu fiyattan alınmaz diyebilir hale geliyorsunuz. Bunlar önemli işler. Benim iyi anladığım tarafı bu, onun için örneği buradan veriyorum. Ama başka birkaç örnek de söyleyeceğim size şimdi. Ne oluyor burada? Şunları görmeye başlıyoruz. Memlekette finans tarafında bir yığılma var. Beşeri sermayemizin epey bir kısmı da orada. Değil mi? Düşündüğümüz şeyler de orada. Yani finans dediğimiz şey işte faiz, döviz, borsa falan türü şeyler. Tamam. Bunlar önemsiz şeyler değiller. Bir takım ortalıkta ben finans biliyorum, ben finansçıyım ama iktisatçı değilim. Ben finans biliyorum ama iktisat bilmiyorum diyen insanlar var. Gönül rahatlığıyla bu insanlara sen finans da bilmiyorsun diyebilirsiniz. Ülkede bir takım üretim işleri olacak. El değiştiren bir şeyler olacak. Bunların bir değerlemesi olacak. Bunun nasıl yapıldığını düşünüyor olacağız. Buna mekanik bir şey diye bakarsak eğer nihayetinde anlamıyoruz. İnsan davranışının bir sonucu. Onun için şunu sormak gerekiyor mesela. İşte faiz insin, faiz artsın. Bunu doğru gün düşüneceksek şunu bilmek zorundayız. Bir tane faiz yok. Merkez Bankası'nın kontrol ettiği bir tane faiz var. Ama bizim aldırdığımız faiz genelde o değil. O zaman bu işi nasıl yapacağız? İktisatçı bunu düşünüyor. Bunu anlıyorsanız eğer, o zaman işte hani bankalar da fellik fellik peşinizden koşuyor. Yatırım bankaları da fellik fellik peşinizden koşuyor. Danışmanlık şirketleri de fellik fellik peşinizden koşuyor. Değil mi? Bu şekilde çalışıyorsunuz. Dolayısıyla işin iktisatçılık tarafı çok zevkli bir tarafı. Başka ne tür şeyler anlar hale geliyoruz? İşte makro tarafından baktığımız zaman Türkiye'deki işsizlik niye böyle? Şimdi sorayım size mesela. İşsizlik memlekette büyük bir mesele mi? Buna evet diye cevap verdiğinizi biliyorum. Tamam. Arkasından şunu soralım. Memleketimizde kaç kişi işsiz? Bu çok iyi sorudur. Şimdi kendinize cevap verin. Fazla söylediniz. Sorunun cevabı 3 milyon 200 bin kişi aşağı yukarı. Tamam. Şimdi memlekette nasıl oluyor da bir yandan işsizlik büyük mesele, bir yandan 81 milyon nüfuslu ülkede hepi topu 3,5 milyon kişi işsiz. Tamam. Şimdi şunu söylesem eğer, 81 milyon nüfuslu 3,5 milyon kişi işsiz, işsiz olan insanlar için bunun çok büyük bir sorun olduğu kesin. Tamam, onu küçültmüyorum. Ama yukarıdan makro baktığınız zaman bu kadar büyük nüfusta 3,5 milyon işsiz, çok işsiz insan sayısı değil. Tamam. Peki nasıl oluyor da biz bir yandan işsizlik büyük mesele deyip, bir yandan bu sayıda işsizle bu memleket varlığını sürdürüyor? Cevabı şu. İşsizliğin tanımını bilmiyor insanlar. Biz çalışmayan insanlara işsiz diyoruz. Halbuki işsiz olmak için çalışmayıp iş arıyor olmak gerekiyor. İşsizin tanımı odur. Tamam. O nedenle hani bana piyango çıktı evde oturuyorum. İşsiz değilim. Canım istemiyor. Tamam. Ve işte miras kaldı yatıyoruz. Veyahut da bohem hayatı yaşayacağım. Köprü altında kutu içinde oturuyorum mutluyum. Kime ne? Tamam. Bunlar da işsiz değilim. İş aradığım zaman işsizim. Şimdi buna baktığımız zaman hemen şunu görüyoruz. Ha bir dakika. Türkiye'deki büyük mesele iş arayan insanların iş bulamaması olmayabilir. O insanlar için çok büyük bir mesele bu. Tamam? Ama daha büyük bir mesele insanların iş dahi aramıyor olması. Buna iş gücüne katılım denir. Bu farkı anlamadan içinde yaşadığınız ülke hakkında hiçbir şey anlayamazsınız. Makro iktisatçılık buna yarıyor. Yaşadığınız ülkeyi anladığınız için düşünebilir, analiz edebilir. Dolayısıyla değiştirebilir hale geliyorsunuz. O zaman ne oluyor? İşte Dünya Bankası'dır, IMF'sidir, bilmem nesidir, çok uluslararası danışmanıdır falan filan. Peşinizden koşuyor. Niye? Çünkü Türkiye'de yapılan bütün işler bu makro çerçeve içinde yapılıyor. Bunu anlamadan başka bir şey yapamıyoruz zaten. Bunu anlamadan başka bir şey anlayamıyoruz. İktisatçılık bunu anlatıyor. Üç büyük kolu var bunun. Bir tanesi makro. Şimdi bahsettiğim şeyler. Bir tanesi mikro. Mikro tek tek insan davranışı, tek bir şirket davranışı, tek bir sektördeki olan biten şeyleri çalışıyor. Tamam. Dolayısıyla da burada şu tür soruları düşünüyoruz. Mesela sizin şu anda çözmeye çalıştığınız problem bir mikro problem. Hangi bölüme girmeliyim? Bu önemli bir mikro problem. Bunlara eşleşme problemleri deniyor. Bir takım bölümler var. Bunlar öğrenci bekliyorlar. Bir takım öğrenciler var. Bunlar bölümlere gidecekler. Bu eşleşmeyi doğru yapmanın yolu nedir? Bu mikro iktisadın önemli bir sorusu ve bir sürü alanda karşımıza çıkıyor. Bunların hepsi iktisat aracıyla incelenmesi mümkün işler. Hepsinin iktisat aracıyla incelenmesi çok doğru olmayabilir. Tamam. Çünkü mesela iktisatçıysanız eğer istiyorsanız evliliğe de bir eşleşme problemi diye bakabiliyorsunuz. Bir takım kadınlarla bir takım adamlar bir araya girecekler. Tamam. Onun içinde işsizliğe baktığınız gibi ya ne enteresan bak işsizlikte şunu görüyoruz. Bir taraftan işte overlockçu olanıyor ilanları var. Bir taraftan işsiz insanlar var. Bunlar aynı anda nasıl olabiliyor? Değil mi? Bir taraftan evlenmek isteyen bir kadınlar var. Bir taraftan evlenmek isteyen bir adamlar var. Bunlar aynı anda nasıl boşta gezebiliyorlar? Bunların mekanik olarak birbirine benzer problemler olduğunu görüyorsunuz. Tamam, dolayısıyla ikisini de iktisadi araç gereçte analiz edebiliyoruz. Ben çok taraftar değilim. Ama mümkün. Yaptığınız zaman da bir şey öğrenebiliyorsunuz. Sizin probleminiz de nasıl bölüm seçeceğiz de? Acayip bir problem bu. Niye? Bölüm tarafı edilgen. Değil mi? Biz öğrenci seçmiyoruz. Sadece öğrenci bölümü seçiyor. Ama burada büyük bir sıkıntı var. Bilgi asimetrisi var. Bölümün ne biçim bir yer olduğunu biz biliyoruz. Burada alınan eğitimin neye benzediğini biz biliyoruz. Burada mutlu olacak öğrencinin ne tür bir öğrenci olduğunu biz biliyoruz. Ama öğrencilerin ne tür öğrenciler olduklarını görmüyoruz. Onları siz biliyorsunuz. Siz de bölümün neye benzer bir şey olduğunu bilmiyorsunuz. Burada ne yapıldığını bilmiyorsunuz. Buradan çıkınca nasıl bir hayat olduğunu bilmiyorsunuz. Bilmediğiniz için bu zor bir iş. Ha, şimdi görüyoruz. Burada bir etkinsizlik var. İktisatçıyı delirten bir şeydir bu. Tamam. Yani ne oluyor? Ya bak, bu öğrenci bu bölüme girse mutlu olacak. Bu öğrenci bu bölüme girse mutlu olacak. Fakat bunlar ne yaptıklarını bilmedikleri için bu buraya gidiyor, bu buraya gidiyor. Rezalet bu. Tamam. Bunun olmasını nasıl engelleyebiliriz? Şahane bir iktisat sorusu. Tamam. Benim ucumdan bunu yapma şeklim. Bari bölümü anlatayım da insanlar bilerek gelsinler. Tamam. Size şunu söyleyeyim istiyorum değerli arkadaşlar. İktisadi analizin bir ucu, matematik kullanan bir ucu. Şöyle bir şey. Dur. Arada bunu söyleyeyim. Nasılsa sorulacak bir soru bu. Hani matematiksel mi? Tamam. Biz fiyatlar, miktarlar gibi şeylerle uğraştığımız için matematikle analiz etmeye elverişli konularda çalışıyoruz. Ve bir miktar kullanıyoruz. Eğitiminde matematik bildiğinizi varsaymıyoruz. Çarpım tablosunu bilirseniz çok faydası var. Onun ötesinde bir şey bilmiyorsunuz genellikle. Şu oluyor ama. İyi bir iktisat bölümüne geldiğiniz zaman iktisat eğitimiyle beraber biraz matematik de görüyorsunuz. Bilkent'te ilk sene iki tane kalkülüs dersi görürsünüz. Kalkülüs, limit, türev, integral gibi şeyler. Tamam. Neye yarıyor? Şöyle şeyleri iktisadi olarak temiz temiz konuşabilmemize yarıyor. Bu benim çok sevdiğim bir örnektir. Şimdi mesela enflasyon açıklanır. Enflasyon bu aralar fikri olmuyor pek ama enflasyon düşmüştür. Tamam. İşte televizyonda görürsünüz. Böyle birisi elinde mikrofonla dolaşır. Bir tane de tatlı teyze bulur. Burnuna dayar mikrofonu. Teyzeciğim, enflasyon düşüyor diyorlar. Siz ne diyorsunuz der. Teyzem de, bu da hiç şaşmaz teyzelerde. Enflasyon düşüyor diyorlar ama hayat pahalılığı devam ediyor. Pazar filesi daha ucuza dolmuyor. Bunlar ne yapıyorlar kendileri de bilmiyorlar falan diye yedirmeye başlar. Değil mi? Şimdi iktisat biliyorsanız eğer gene buna bakıp böyle içiniz gider. Tamam ya, yazık bu insanlar ya. O nasıl anlamadıkları bir dünyada yaşıyorlar. Niye? Bir fiyat düzeyi diye bir şey var. Pahalılık dediğimiz şey o. Değil mi? Pahalı gelmesi benim gelirime göre fiyatlar yüksek diyoruz. Neyin fiyatı bu? Onu da ölçmeyi biliyoruz. Yani ortalama bir Türk hane halkının ailesi diye düşünün bunu. Tam aynı şey değil ama. Satın aldığı şeylerin ortalama fiyatı. Tamam. O sepetin fiyatına bakıp pahalı la bu diyebiliriz. Ya da tersinden bakıp benim gelirim düşük yahu buna göre de diyebiliriz. Bunlar aynı şeyler. Tamam. Öte yandan şimdi bu bir fonksiyon diye düşünüyorum bunu. Zaman içinde bu fiyat düzeyinin bir seyri var. Değil mi? O fiyat düzeyi fonksiyonunun değişimini, yani birinci türevini enflasyon diyorum. Enflasyon bu. Fiyatların değişimi. Enflasyon düşüyorsa eğer fiyatların değişim hızı düşüyor. O bir ikinci türev. Şimdi türevin ne olduğunu anlamış bir insana bunu ben tık diye anlatabiliyorum. Lise mezunu hemen hiç kimseye anlatamıyorum. Çünkü onlar türev alabiliyorlar fakat türevin ne olduğunu bilmiyorlar. Onun için de doğru düzgün üniversite eğitiminde bir ucundan biraz matematik öğreniyorsunuz. Ama matematik iyidir diye öğretmiyoruz. Matematik iyidir ayrı. Öğrenin zaten. Fakat bizim işimize yarıyor. Ben size 40 saatte anlatacağım bir şeyi 3 cümleyle söyleyebilir hale geliyorum. Şunu yapabilir hale geliyorum ki en elzemi o. Derli toplu bir tanım veriyorum. Siz de baktığınız zaman bu tanım derli toplu mu değil mi anlayabiliyorsunuz. Bir takım varsayımlarda bulunuyorum. Ya şöyle düşünelim. Türkiye'de geliri üretimi anlamak istiyoruz. Tamam. Peki. İşte size dedim ki bir takım insanlar, bir takım araç gereç, bir takım beceri. Tamam. Abi tarlalar ne oldu? Bu bir varsayım. Tamam. Ya tarla buradaki en önemli şey değil. Türkiye'deki geliri anlamak için tarlayı anlamak zorunda değilim dedim ben size. Bunu tartışabiliriz. Tamam. Ama derli düzgün yapıyorsak işi, derli toplu yapıyorsak tartıştığımızın ne olduğunu bilerek tartışacağız. Diyeceğim ki ben size tanımlar bunlar. İnsan dediğimiz şeyle bunu anlıyoruz. Beceri dediğimiz şeyle bunu anlıyoruz. Araç gereç dediğimiz şeyle bunu anlıyoruz. Üretim, şimdi varsayayım, bunlarla yapılıyor. Ayrıca işte bundan daha fazla koyarsan üretim biraz daha fazla artar, daha da fazla koyarsan gene daha artar ama o kadar da fazla artmaz falan filan diye bir takım varsayımlarda bulunuyorum. Ondan sonra da diyorum ki bu varsayımlar altında Türkiye'nin böyle olması normaldir abi. Bu memleketten bunun çıkmasını beklemek gerekirdi zaten. Şaşıracak bir şeyimiz yok sonuç olarak. Tamam? Şimdi bu varsayımlardan, bu söylediğim şeylerden bu sonuç çıkıyor mu gerçekten? Yoksa laf kalabalığıyla dolandırdım mı sizi? Soru şu. Mantık yürütmem doğru mu? Matematik bunu kontrol etmenize yarıyor. Diyorum ki varsayım bu. Buradan mantık yürütüyorum. Matematikle yapıyorum onu. Bu sonuç çıkıyor. Şimdi sen de takip edebiliyorsun artık. Hakikaten bu varsayımlardan bu sonuç çıkıyor mu? Ondan sonra diyorsun ki bu varsayımlar benim aklıma yatmıştı. O zaman sonucun da yatması lazım. Çünkü bu varsayımlardan bu sonuç çıkıyor gerçekten. Ya şunu diyebiliyorsun. Bir dakika lan bu varsayımlar bana makul gibi geliyordu ama bu sonuç öyle deli saçması ki. Matematik doğru olduğuna göre varsayımlar yanlışmış. O zaman bunu düşünmek lazım şimdi. Tamam. Dolayısıyla biraz temel matematik öğreniyorsunuz. Çok acayip de faydasını görüyorsunuz. Okay. Yani şunu söyleyeyim. Ben hiç matematik düşünmek, öğrenmek, anlamak istemiyorum diyen insan iyi bir iktisat bölümünde mutlu olmaz. Ben matematik bilmiyorum, onun için endişeleniyorum diyen insan, hocam matematik bilmeniz gibi başka şey de pek bilmiyorsunuz. Türk Milli Eğitiminden mezunsunuz. Dolayısıyla geldiğiniz zaman öğreneceksiniz. Doğru düzgün bir üniversite Türkiye'de bunun farkında olarak öğretecek size zaten. Tamam? Bu tarafından fazla endişelenmeye gerek yok. Başka ne? Mikro tarafında mesela şirket davranışları. Tamam? Bunlar önemli şeyler. Şöyle sorular, mikro sorular. Yahu biz şu bilmem neci şirketiyiz. Şu yandaki öbür şirketi satın almak istiyoruz. Ama bu şirketi satın alırsak bu sektörde çok büyük bir hale geleceğiz. Çok büyük bir hale gelirsek sektörde fiyat belirleyebilir hale gelmiş olabiliriz. Böyle olursa rekabet kurulu bu satın almaya izin vermez. Dolayısıyla birisinin biz bu işe girmeden önce acaba ben bu yandaki şirketi satın alırsam fazla büyük hale gelir miyim? Bunu analiz etmesi lazım. Nasıl olacak bu iş? Bunun her tarafı kıllı değil mi? Bir kere fazla büyük ne demek? O tanımdan bir başlamak gerekiyor. Tamam? Birisinin bunu düşünmesi lazım. Tanımı derli toplu yapmıyorsan analizi zaten yapamıyorsun çünkü. Tamam? Gene iktisatçılığın bize öğrettiği şeyler böyle şeyler. Tamam? Bunun bir sürü alt alanı var. Emek iktisadı. İşte kadınlar Türkiye'de iş gücüne neden katılmıyordan bir tarafı, başka bir tarafı. Benim sevdiğim yönet. Bu arada bunu veriyorum. Tamam? Yani sizin için önemli. Bizim mezunlarımız başka üniversitelerin mezunlarından daha yüksek maaş alıyorlar. Niye öyle? Tamam? Şimdi iki nedeni olabilir bunun. Olmasını istediğimiz neden? Abi tabii burada öyle bir eğitim alıyorlar ki bu katma değer iktisat kavramı. Burada öğrencilere öyle bir katma değer katıyoruz ki tabii bu insanlar bu becerileriyle, bu üretkenlikleriyle yüksek maaş alıyorlar. Olabilir. Ama şu da olabilir. Aga sen Türkiye'den rastgele bir örnekten seçip üniversiteyi almıyorsun. Bilkent'e gelen öğrenci farklı zaten. Bu öğrenciler Bilkent'e gelmeyip başka yere gitselerdi de aynı şey olacaktı. Olabilir mi? Mümkün tabii. Tamam? Yani soru gayrimenkul değil. Nasıl cevap vereceğiz buna? Bu soruyu sorabiliyor olmak iktisat teorisi bilmeyi gerektiriyor ki derli toplu soralım. Şimdi sorduk. Tamam? Cevap vermek için teori de bilmemiz lazım. Uygulama da bilmemiz lazım. Uygulama dediğim şeye ekonomisi deniyor. İstatistiğin iktisat uygulamaları. Tamam? Veriye nasıl bakacağız ki sorduğumuz soruya derli toplu cevap versin? Ya, üçüncü alan da bu. Mesela bu soruya cevap vermek için yapılacak en kolay işlerden bir tanesi şu. Ya eğer bölüm bir şey yapıyorsa ya da şöyle bakalım. Bölüm bir şey yapmıyorsa eğer öğrenciler girdikleri gibi çıkıyorlar. O zaman çıkan öğrenci sıralamasıyla giren öğrenci sıralaması aynı. Eğer burada bir şey oluyorsa o zaman öğrenciler burada yaptıkları işe göre değişecekler. Bölümdeki becerilerine, bölümden aldıklarına göre değişecekler. Giriş sırasıyla çıkış sırasında fark olacak. Var mı yok mu? İki sıra birbirinden ne kadar farklı bunu nasıl ölçebiliriz? Bunu ölçmenin istatistiksel yöntemleri var. İktisat öğrencileri öğreniyorlar bunu. Korelasyon deniyor bunu. Bakıyoruz bu iki sıranın korelasyonu yüksek mi? Değil. Çok da memnunuz olmayışından. Tamam. Anekdotal olarak bildiğimiz bir şey bu. Mesela ben öğrencilerle konuşurken işte kim burslu, kim yarı burslu, kim burssuz falan bunu bilmiyorum. Arada bir öğrendiğim zaman da hani ha tabii öyleymiştir falan gibi çıkmıyor. Tamam. Şunu anlıyorum. Ulan her taraftan çok iyi öğrenci çıkıyor. Her taraftan gürük gibi öğrenci de çıkabiliyor bazen. Tamam. Peki. Dolayısıyla yaptığımız işler şöyle işler. Böyle bir sis içinde yaşar gibi yaşadığımız dünyamızdan ve bunu sadece dışımızdan bahsetmiyorum. Kendimizden de bahsediyorum. İyi üniversite eğitiminin en önemli işlerinden bir tanesi bu. İnsanın içini keşfetmesi. Kendini anlar hale gelmek. Tamam. İktisatçılık insan davranışının en temelinde insan davranışının analizi olduğu için sana durmana şunu sordurtuyor. Ben niye böyle yapıyorum? Ben niye böyle yapıyorum? Ben niye böyle yapıyorum? Tamam. Çünkü ben geliyorum bir şey anlatıyorum. Ben mikro dersi vermiyorum gerçi ama hani gelen böyle anlatıyor. İşte insanlar şöyle şöyle fonksiyonlar, fayda fonksiyonları şöyle şöyle tercihler üzerinden böyle böyle kararlar veriyorlar diye. Tamam. Şimdi bu introspection dedik, içe bakış. Bakıp kendine soruyorsun. Ben böyle mi yapıyorum lan hakikaten diye. Yapıyorsan bir şey öğrendin. Artık anlayarak yapıyorsun. Yapmıyorsan dönüp bir dakika la bana böyle olmuyor diyorsun. Tamam. O zaman başka bir şey konuşmaya başlıyoruz. O da çok önemli. Tamam. Bir yandan kendimizi anlar hale geliyoruz. Bir yandan dünyayı anlar hale geliyoruz. Ve Türkiye'de yaşayan bir insan için bu çok önemli. Böyle bir sis içinde işte bize böyle yaptırdılar, başımıza geldirttiler. Bilmem ne, hakikaten böyle mi oluyor? Yoksa biz böyle yaptık. Şu yaptığımızın sonucu bu. Bunu böyle yapınca böyle oluyor. Şöyle yapsaydık başka bir şey olurdu mu diyeceğiz. Bunları anlıyorsak eğer, o zaman bir sürü şeyi anlıyoruz. O becerilerin doğrudan öğrendiğin iktisadın da o iktisadı öğrenmek için öğrendiğin matematiğin de, analitik çerçevenin de, programlama becerisinin de, istatistik analiz becerisinin de, yazma sunma becerisinin de çok acayip faydaları var. Bunların her biri üniversiteden mezun olduğun zaman değişik yerlerde kıymet görüyor. Değil mi? Şimdi şunu isteyebilirsiniz, çok da ayıp değil ama bu azdır. Yani ben üniversite okumak istiyorum, iktisat öğrenmek istiyorum. Ondan sonra da bir şey yapmak istemiyorum. Ya olabilir ama bir yandan da lan yazık. Mesela bu güzel bir iktisat sorusu. Bunu diyen insana bir dakika ya sana verilen iktisat eğitimine yazıktır. Bu eğitimi alıp da bir şey yapmak isteyen gelsin mi demeliyiz? Yoksa bu eğitimi iyi alacak olan sensin gel al tabii mi demeliyiz? Bunu düşününüz. Tamam. Öte yandan şunu da düşününüz. Bir iş yapacaksanız eğer şu üç koldan bir tanesine gidiyorsunuz. Değil mi? Yani ya özel sektör, bunun içinde STK'lar vesaire de dahil. Değil mi? Reel sektör olabilir, finans olabilir, STK olabilir filan. Ya kamu, işte Merkez Bankası'na gittim, hazineye gittim. Ama Dışişleri'ne gittim, Kalkınma Bakanlığı'na gittim, Maliye'ye gittim, işte Çalışma Bakanlığı'na gittim. Hepsinin iktisat mezunu gidiyor bunların. Tamam? Çünkü hepsinin nihayetinde eğer politika yapacaksan insanların davranışlarını değiştirmeye çalışıyorsun. İktisat sorusu soruyorsun o zaman. Bunu yaparsam eğer bu insanlar benim yapmalarını isteyeyim. Şunu yapacaklar mı? İktisatçı ona bakıyor diyor ki bir dakika sen eğer bu işte regülasyonu getirirsen, bu kanunu çıkartırsan, bu teşviki verirsen İnsanlar kendileri için en iyi olan şeyi yapmaya çalışırken ki ben onu analiz etmek için eğitildim. Tamam. Şu çerçevede düşünecekler. Bu adımları atacaklar. Ve sonunda da tam senin istemediğin şeyi yapacaklar. Salak, bunu yapma. Tamam. Memlekette bunun yeni eksikliğini çok hissediyoruz. Kamuya da gidebiliyor. Bir de akademiye gidilebiliyor değil mi? Master yapacağım, doktor yapacağım, ne yapacağım yoluna gidilebiliyor. Eğer şunu çok gönüllü söyleyeyim. Bilkent için özellikle söylüyorum. Ama memleketimizde çok iyi iktisat eğitimi veriliyor. Bizim verdiğimiz iktisat eğitimi hani dünya standartlarına dediğim zaman bana ayıp geliyor. Çünkü dünya standartı denilen şey bir ortalama dünyanın en iyisi düzeyinde eğitim veriliyor. Tamam. Onun için de mezunlarımız dili gibi gidiyorlar. Mesela bu sene hani bunu da söylemekten büyük zevk alıyorum. İki öğrenciyi birden Stanford'a master atlayıp doğrudan doktoraya yolluyoruz. Stanford bunlara burs veriyor. Eğitim ücreti almıyor. Üstüne de benim maaşımdan fazla para veriyor orada yaşasınlar diye. Tamam. Bunlar güzel şeyler. Hani niye böyle oluyor? Bunlar zaten parlak insanlardı. Eşek gibi çalıştılar. Biz de abandık. Tamam. Ha, buranın da bir reputasyonu var. Onun için de buradan çıkan öğrenciye hocam böyle öğrenci bulamazsın diye referans yazılıyorsa bir şey oluyor tabii. Tamam. Ha, önüne gelen yazıyor muydu referansı? Yazmıyoruz. Niye yazmıyoruz? Çünkü önüne gelen yazsam bir sefer yollarız. Değil mi? Yani farzın ki ben hıyarım biriyim. İşte hocalarım da güzel gözlerim için bana canavar gibidir canım bak işte transkripti leş gibi derslerden kalmış falan ama siz aldırın oyunu bu iyidir falan diye. Hakikaten bu mümkün tamam. Böyle mektuplarla birisini yollayabilirsiniz iyi bir yere. Ne olur sonra? Ben giderim hıyarım biri olduğu için patlarım orada. Bir daha sefer bu mektuplar gittiği zaman hakikaten iyi birisine gidiyorsa gene de abi biliyoruz ha bunlar önüne geleni yazıyorlar bu mektubuna gelir. Tamam. Bu oyun teorisi. Stratejik davranış. Biz anlıyoruz. Bu oyunu tekrar tekrar oynayacağız. O mektupları okuyanlar da biliyorlar. Bizim bunu anladığımızı. Onun için bunun dengesi bizim doğru olanı yazmamız, onların da yazdığımıza inanmaları. Güzel bir iktisadi analiz yaptık. Tamam. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, bu iktisatçılık işi herkesin işi değil. Tamam mı? Bu önemli. Hiçbir şey herkesin işi değil. Önemli olan şey sizin şunu düşünmeniz. Bu da son olarak söyleyeceğim şey. İktisadi analiz bize diyor ki, bu tür zaman içinde bizi etkileyecek olan kararları sondan başa düşünerek vermeliyiz. Bu matematikte backward induction denen bir sondan başa karar verme şekli. Tercihen emri hakkaki olduğunda işte Azrail Aleyhisselam başımızda dururken Tamam. Nasıl olmak istiyoruz? Bunu düşüneceğiz ilk önce. Tamam. Hani iyi bir hayat yaşadım. İyi ki ben bu halimle ölüyorum filan diyeceğimiz bir şey. Bu zor. Çünkü hani özellikle sizin yaşınızda o böyle sonsuzda bir zaman gibi geliyor. Ama şunu düşünebilirsiniz. Bundan 10 sene sonra mutlu olduğunuz bir günü düşünün. Bu da kolay gelmiyor. Bizim sosyo-kültürel yapımızda, eğitimimizde size bunları düşündürtmemek üzere. Tamam. Ama bir kasıp düşünmezseniz de doğru karar veremezsiniz. Bir düşünün. Tamam. 10 yıl sonra ben ne yapıyor olsam mutlu olacağım. Ondan sonra şunu düşünebilir hale geliyorsunuz. 10 yıl sonra ben şunları yaparak mutlu olacaksam eğer, 8 yıl sonra nerede olmam lazım? 8 yıl sonra orada olacaksam eğer, 5 yıl sonra nerede olmam lazım? 5 yıl sonra orada olacaksam eğer, üniversiteden mezun olurken ne yapmış olmam lazım? Üniversiteden mezun olurken bunu yapmış olacaksam eğer, bugün hangi bölümü seçmem lazım? O kafa öyle işlediği zaman doğru düzgün işliyor. Tamam? Dolayısıyla sizi şununla bırakayım. İktisattaki önemli iki kavram, makro iktisattaki tüketim ve yatırım. Tüketim şu anda yapmaktan zevk aldığımız şeyler. Bize haz verdiği için yaptığımız şeyler, fayda sağladığı için yaptığımız şeyler. Yatırım şu anda boğazımızdan kesip aslında istemediğimiz ama ileride işimize yarayacağı için yaptığımız şeyler. Eğitim Türkiye'de bütünüyle bir yatırım olarak düşünülüyor. Ve Türk milli eğitimiyle de başka türlü düşünmesi çok mümkün değil. Hani siz hiçbiriniz bakıp da şey demiyorsunuz. Abi ben ne zevkli okula giderdim. Okul ne harika bir işti filan. Tamam. Maalesef bizde bayağı kabız bir iş okul. Dolayısıyla niye gidiyorsun o okula? Yatırım olduğu için. Sonra işine yarayacağı için gidiyorsun. Tamam. Üniversite böyle olmasın. Dönüp bakıp şunu söyleyebiliyor olmanız lazım. Ulan hayatımın hani böyle ev geçindirmenin bütün yükü benim üstümde değil. İşte askere gitmek zorunda değilim. Çevremin benden acayip bir beklentisi yok. Hala öğrenciyim. Tamam. Sorumluluk dolayısıyla tavana vurmuş değil. Ama yetki var. Kendi kararlarımı verebiliyorum. Artık kimse bana velin gelsin demiyor. Tamam. İşte sabah kalkıp işte yavrum okula git demiyorlar. Ya da çıkıyorum okula geliyorum ama derse girmiyorum. Arkadaşlar memleket kurtarıyoruz. Arada bir yapmazsanız ayıbınızdır. Tamam. Bunları yapabildiğiniz zamanınıza sonra dönüp bakıp ulan bunları yapabildiğim zamanımdan hiçbir tüketim zevki almadım. O dönemi yaşamış olmak zevkli bir şey değildi. Bütününü sonra işime yarayacak diye yaptım diye yaparsanız yazık. Okuduğunuz şeyden bir zevk almanız lazım. Gittiğiniz üniversiteden bir zevk almanız lazım. Sabah kalktığınız zaman lan iyi ki ben bu üniversiteyi bu bölümü seçmişim demeniz lazım. Bunu ben nerede yaparım diye düşünmek önemli. Bunu yapıyorsanız eğer, zevkle istediğiniz için yapıyorsanız iyi yapıyorsunuz. İyi yapıyorsanız onun değeri mutlaka bulunuyor. Hangi bölümde olduğu o kadar önemli değil. Tamam. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, iktisatçılığa ilişkin bu akşam söyleyeceklerim bunlardır. Katıldığınız dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu yayını şimdi bitireceğim. Plağa çevireceğim. 1-2 dakika sonra da memleketteki iktisadi bir şeyler hakkında bir şeyler söylemek için bir 10-15 dakikalık bir yayın daha yapacağım. Tekrar teşekkür ederim. Hepinize mutluluklar, başarılar diliyorum.